Ayrım 6.
Tandır konuyu değiştirmeye çalıştı. Şu Tanrı'nın cezası lambalardan iğreniyorum. Binbaşım, dinamoyu ne zaman yaptıracaksınız? Binbaşı Hunter başını tahtasından ağır ağır kaldırıp, şu sıralarda bitmiş olması gerekiyor. En becerikli işçileri görevlendirdim. Bundan sonra dinamonun başındaki nöbetçileri ikiye çıkaracağım dedi. Prackle, dinamoya zarar veren herifi yakaladınız mı? Diye sordu. Hunter acımasız bir sesle, beş kişinin içinden biri olabilir. Beşini de yakaladım dedi. Sonra düşünceli bir yüzle sözlerini sürdürdü. Dinamoyu bozmak, nasıl yapılacağını biliyorsan çok kolaydır. Kısa devre yaptırırsan kendi kendini bozar. Işıkların yanması gerek artık. Prackle hala elindeki dergiye bakıyordu. Ne zaman nöbetimizi devredeceğiz acaba? Memlekete bir süre olsun, ne zaman gidebileceğiz bilmem ki. Binbaşım, memlekete gidip biraz dinlenmek istemez miydiniz? Hunter başını işinden kaldırdı, yüzünde bir anlık umutsuzluk ifadesi belirdi. Evet, elbette. Sonra kendini topladı. Bu yan yolu 4 kez yaptım. Niye bu yan yola hep bir bomba isabet ediyor? Bunu anlayamıyorum. Bu yol parçasından bıktım artık. Bombanın açtığı çukurlar yüzünden her defasında yön değiştirmem gerekiyor. Çukurları dolduracak zamanımız olmuyor. Toprak soğuktan kas katı olmuş. Yapacak çok iş var. Birden elektrikler yandı. Tandır kurulmuş gibi uzanıp gaz lambalarını söndürdü. Tıslama sesi kayboldu. Tandır, "Oh Tanrı'ya şükürler olsun," dedi. "Bu tıslama sinirimi bozuyor. Sanki birileri fısıldaşıyormuş gibi geliyor bana." Yazdığı mektubu katladı. Bu denli az mektup gelmesi çok garip. 2 haftada topu topu bir mektup aldım. Prackle, belki sana kimse yazmıyordur dedi. Olabilir dedi Tandır. Binbaşıya döndü. Bir şey olmuşsa, memlekette yani, bize bildirirler mi dersiniz? Kötü şeyleri, hani ölüm falan gibi. Hunter, bilmem dedi. Şey diye sözünü sürdürdü Tandır. Ah ah, Tanrı'nın bile yüz çevirdiği bu delikten bir kurtulsam. Prackle söze karıştı. Savaştan sonra da burada kalacağını sanmıştım senin. Tandır'ın sesini taklit etmeye başladı. 4-5 çiftliği birleştirip güzel bir aile yuvası kurabilirsin. Öyle değil miydi yoksa? Vadenin küçük efendisi olmayacak mıydın? Şeker gibi insanlar, tümü de sevimli, güzel çayırlar, geyikler, küçük çocuklar. Öyle değil mi Tandır? Prackle konuşurken Tandır'ın elleri önüne düştü. Sonra ellerini kaldırıp şakaklarını ovuşturarak coşkuyla konuşmaya başladı. Orada dur, böyle konuşma. Bu insanlar, bu iğrenç insanlar, soğuk insanlar, dönüp de insanın yüzüne bile bakmıyorlar. Titredi. Hiç konuşmuyorlar. Bir şey söylediğinde ölü gibi karşılık veriyorlar. Ne dersen boyun eğiyor bu iğrenç insanlar. Kızlarsa buz gibi. Kapıda hafif bir tıkırtı oldu. Elinde kömür kovasıyla Joseph girdi içeri. Odayı sessizce geçip çıt bile çıkarmaksızın kovayı yerleştirdiği yerine, sonra kimseye bakmadan döndü, kapıya doğru yürüdü. Prackle yüksek sesle "Joseph!" dedi. Joseph yine ses çıkarmadan Prackle'a döndü. Adamın yüzüne bakmaksızın hafifçe öne eğildi. Prackle yine yüksek sesle "Joseph, şarap ya da konyak var mı?" dedi. Joseph başını iki yana salladı. Tandır ayağa fırladı. Yüzü öfkeden çarpılmış gibiydi. "Yanıt ver domuz, konuşarak yanıt ver!" diye bağırdı. Joseph başını kaldırmadı. Duyulur duyulmaz bir sesle "Hayır efendim," dedi. "Hayır efendim. Şarap yok." Tandır öfkeyle "Ya konyak?" dedi. Joseph yere bakıp yine aynı ses tonuyla "Hiç konyak yok efendim," dedi. Milim olsun kımıldamıyordu. "Ne istiyorsun şimdi?" diye sordu Tandır. "Gitmek istiyorum efendim." "Git öyleyse. Tanrı'nın cezası herif." Joseph dönüp sessizce odadan çıktı. Tandır cebinden bir mendil alarak yüzünü sildi. Hunter başını kaldırıp ona baktı. "Seni böylesine kolayca alt etmesine izin vermemeliydin," dedi. Tandır koltuğuna çöktü. Elini şakağına dayayıp kırık bir sesle "Bir kız istiyorum," dedi. "Memlekete gitmek istiyorum. Bir kız istiyorum. Bu kasabada bir kız var. Güzel bir kız. Hep görüyorum onu. Sapsarı saçlı. Evi hurda demir dükkanının yanında. O kızı istiyorum." Prackle, "Kendine göz kulak ol," dedi. "Sinirlerine hakim ol." Tam o sırada ışıklar yeniden söndü. Oda karanlığa gömüldü. Kibritler çıkılıp lambaların yakılmasıyla uğraşılırken Hunter konuşmaya başladı. "Tümünü de yakaladım sanmıştım. Demek birini atlamışım. Ama gece gündüz dinamonun başına dikilip adam kovalayamam ya. Güvenilir adamları görevlendirmiştim güya." Lambalardan birini yakmıştı Tandır. İkincisini de yaktığında Hunter ona dönüp sert bir sesle Teğmen, dedi. Bir diyeceğin varsa bize anlat. Bu sözlerin düşmanların duymaması gerek. Onları en çok sevindirecek şeydir sinirlerin zayıflığını öğrenmeleri. Düşmanın bunları duymasına izin verme sakın. Tandır yine oturdu. Lambanın ışığı yüzünün çizgilerini keskinleştirmişti. Odayı yeniden tıslama sesi dolduruyordu. İşte sorun da bu ya, dedi Tandır. Düşman her yerde. Tüm erkekler, tüm kadınlar, çocuklar bile. Düşman her yerde. Kapıların aralığından bakan yüzler. Perdelerin gerisinde konuşulanlara kulak kabartan beyaz yüzler. Yendik onları. Her yerde kazanan biz olduk. Onlarsa bekliyorlar. Boyun eğiyorlar, yine bekliyorlar. Dünyanın yarısı bizim oldu. Başka yerlerde de durum böyle mi binbaşım? Hunter, bilmiyorum, dedi. İşte bu, dedi Tandır. Raporlar, elimize geçen haberler. Girdiğimiz tüm ülkelerde askerlerimiz sevgiyle karşılanıyor. Yeni düzen coşkuyla benimseniyor. Sesi değişti. Önce biraz, sonra da adam akıllı yumuşadı. Raporlar bizimle ilgili ne diyor? Alkışlarla karşılandığımızı, sevgiyle kucaklandığımızı, yollarımıza çiçekler döşendiğini mi yazıyor? Ah, karların içinde bekleyen bu iğrenç insanlar. Hunter, içini boşalttın işte. Rahatlamışsındır herhalde, değil mi? Dedi. Prickle sağlam elini yumruk yapmış, hafifçe masaya vuruyordu. Böyle konuşmaması gerek, dedi. Sözlerini kendine saklamalı. Asker değil mi bu adam? Asker olduğunu bilsin öyleyse. Kapı sessizce açıldı. Yüzbaşı Loft girdi içeri. Çelik başlığında, omuzlarında karlar birikmişti. Burnunun ucu kızarmıştı. Paltosunun yakasını kaldırarak kulaklarını örtmüştü. Çelik başlığını çıkardı. Karlar yere döküldü. Loft omuzlarını silkeledi. ''Ne zorlu bir görev bu ya?'' dedi. ''Hırgür mü çıktı yine?'' diye sordu Hunter. ''Çıkmadık gün var mı? Dinamonuzu yine becermişler anlaşılan. Neyse, madendeki işler için bir süre yoluna koydum. Sorun neydi?'' dedi Hunter. Ah, hep aynı dert. İşi ağırdan almaları, bir yük arabasının parçalanması. Bu işi yapan herifi gördüm de hemen zımbaladım. Ama sonunda bir çıkar yol buldum sanırım binbaşım. Az önce geldi aklıma. Her işçiden belli bir miktar kömür çıkarmasını istedim. Adamları aç bırakırsam çalışamazlar. Ama çözüm yolunu buldum bu işin. Kömür çıkarmazlarsa ailelerine yiyecek vermeyeceğiz. Adamları maden ocağında doyuracağız. Yiyeceklerini aileleriyle paylaşma olanağı bulamayacaklar böylelikle. Sorunu çözecektir bu önlem. Çalışmazlarsa çoluk çocukları aç kalacak. Demin kendilerine de söyledim bunu. Ne dediler bu işe? Loft'un gözleri öfkeyle kısıldı. Ne mi dediler? Şimdiye değin ne dediler ki? Hiç, hiçbir şey. Ama şimdi kömür çıkarmasınlar da görelim. Kaputunu çıkardı, silkeledi, gözleri giriş kapısına takıldı. Hafif aralık olduğunu görünce sessiz adımlarla kapıya doğru ilerledi. Birden ardına kadar açtı, sonra da kapattı. Kapıyı sıkı sıkı örtmüştüm girdiğimde, dedi. Örtmüştün, dedi Hunter. Prickle resimli gazetenin yapraklarını karıştırıp duruyordu hala. Sesi yeniden düzelmişti. İşte doğuda kullandığımız devasa toplar. Ben birini bile görmedim. Siz gördünüz mü yüzbaşım? ''Aa evet'' dedi yüzbaşı Loft. ''Ateş edilirken de gördüm. Akıllara durgunluk veriyor. Kimse karşı koyamaz onlara.'' ''Tandır, yüzbaşım'' dedi. ''Memleketten hiç haber alıyor musunuz?'' ''Oldukça'' dedi Loft. ''İşler yolunda mıymış?'' ''Hem de nasıl'' dedi Loft. ''Ordularımız her yerde ilerliyor.'' ''İngilizler daha yenilmedi mi?'' ''Her çarpışmada yeniyoruz onları. Ama savaşmayı sürdürüyorlar, öyle değil mi?'' ''Birkaç hava akını, hepsi bu.'' ''Ya Ruslar?'' ''O iş bitti.'' Tandır üsteleyerek, ama hala savaşıyorlar öyle değil mi? Dedi. Birkaç ufak tefek çatışma, o kadar. Öyleyse savaşı kazandık demektir değil mi yüzbaşım? Diye sordu Tandır. Evet, kazandık. Tandır Loft'a dikkatle baktı. Buna inanıyorsunuz değil mi yüzbaşım? Dedi. Prickle araya girdi. Yeniden başlamasına izin vermeyin bu adamın. Loft kaşlarını çatarak Tandır'a baktı. Ne demek istediğini anlamadım. Şunu demek istiyorum, çok geçmeden memlekete doğru yola koyulacağız öyle değil mi? İşleri yoluna koymak biraz zaman alır, dedi Hunter. Yeni düzen bir günde kurulacak değil ya. Tandır, belki de ömrümüz boyunca sürecektir, dedi. Konuşturmayın şunu, dedi Prickle. Loft, Tandır'a yaklaştı iyice. Teğmen, dedi. Soru sorma biçiminden hoşlanmadım. Kuşkulu ses sonundan hiç hoşlanmam. Hunter başını kaldırıp, ona yüklenme Loft, dedi. Çok yorgun. Hepimiz çok yorgunuz. Ben de yorgunum, dedi Loft. Ama haince kuşku tohumlarının ekilmesine izin veremem. Hunter, sana söylüyorum, çileden çıkarma oğlanı dedi. Albay nerede biliyor musunuz? Raporunu düzenliyor, takviye istiyor dedi Loft. Düşündüğümüzden zorlu çıktı bu görev. Prackle heyecanla atıldı. Gönderecekler mi? Takviye birliğini gönderecekler mi? Diye sordu. Nereden bilebilirim ki? Thunder gülümseyerek takviye birliği dedi yumuşak bir sesle. Belki de değiştirme birliğidir. Belki bir süre için memlekete gidebiliriz. Gülümsemeyi sürdürüyordu. Belki sokakta dolaşabilirim. İnsanlar selam der. Bak bir asker derler. Benimle övünürler, sevinç duyarlar beni görmekten. Sonra dostlarım olur çevremde. Bir insana sırtımı korkmadan dönebilirim belki de. Prackle yine başlama dedi. Zamanadan çıkmasına izin vermeyin şunun. Loft, zaten yeterince derdimiz var dedi yüzünü buruşturarak. Bir subayların kafayı üşütmeleri eksikti. Ama Tandır susmadı. Gerçekten değiştirme birlikleri gelecek mi yüzbaşım? Öyle bir şey demedim. Ama gelebileceğini söylediniz. Bilmiyorum dedim. Bak Teğmen beni dinle. Dünyanın yarısını ele geçirdik. Bir süre için oralarda düzeni sağlamak zorundayız. Bunu biliyorsun. Ya dünyanın öbür yarısı ne olacak diye sordu Tandır. Onlar bir süre umutsuzca boğuşup duracaklar dedi Loft. Öyleyse dünyanın dört bir yanına dağılmak zorundayız. Bir süre için dedi Loft. Prackle sinirli bir sesle keşke sustursanız şunu dedi. Keşke sustursanız. Söyleyin kessin sesini. Thunder mendilini çıkarıp sümkürdü. Aklı başında değildi sanki. Gergin bir kahkaha attı. Garip bir düş gördüm dedi. Düş olması gerek. Belki de bir düşünceydi. Ya düşünce ya da düş. Prackle susturun şunu yüzbaşım dedi. Thunder yüzbaşım dedi. Burası ele geçirdiğimiz bir yer mi? Elbette dedi Loft. Thunder'ın gülüşü biraz isterikçeydi. Ele geçirdik ve korkuyoruz. Ele geçirdik ve çepeçevre kuşatıldık dedi. Kahkahası giderek tizleşiyordu. Bir düş gördüm ya da bir düşünce. Dışarıda karda siyah gölgeler, kapı aralıklarında yüzler, perdelerin ardında buz gibi yüzler. Bir düşünceydi ya da bir düştü belki. Prackle susturun şunu diye bağırdı. Thunder düşümde önder keçileri kaçırmıştı dedi. Loft ile Hunter birlikte güldüler. Loft düşmanın onun nasıl bir çılgın olduğunu öğrenmiş dedi. Bunu memlekete yazıp bildirmeliyim. Gazeteler basacaktır bu haberi. Düşman Önder'in nice çılgın olduğunu öğrenmiş. Thunder da gülmeyi sürdürüyordu. Ülkeler arka arkaya ele geçirilince reçel dolu kavanozun içine daha çok batıyoruz. Gülmekten tıkandı, mendilini öksürdü. Belki Önder delidir. Sinekler sinek kağıdını ele geçiriyor. Sinekler 200 millik yeni bir sinek kağıdını ele geçirdiler. Kahkahası giderek isterikleşiyordu. Prackle öne doğru kaykılıp sağlam eliyle Thunder'ı sarstı. Kes artık, kes. Böyle konuşmaya hakkın yok. Loft bu gülüşün normal olmadığını anladı yavaş yavaş. Thunder'a doğru yaklaşıp yüzüne bir tokat attı. Teğmen sus artık. Thunder'ın kahkahası kesilmeyince Loft bir tokat daha attı. Kes diyorum Teğmen, işitiyor musun beni, kes artık. Thunder'ın kahkahası birden kesildi. Odada çıt çıkmıyordu. Lambaların tıslaması duyuluyordu yalnızca. Thunder apışıp kalmıştı. Eline baktı şaşkınlıkla. Sonra elini berelenmiş yüzüne götürdü. Yine eline baktı. Başı masaya doğru düştü. Memlekete gitmek istiyorum dedi. 6. bölüm. Kasaba alanının yakınlarında sivri damlı küçücük evlerle küçücük dükkanların iç içe geçtiği daracık bir sokak vardı. Sokakta ve kaldırımda ezilip incecik bir örtü durumuna gelmiş olan kar çitlerin üzerine öbeklenmişti. Esintiyle damların üzerinde sağa sola savruluyor, pencerelerin pancurlarına sürünüyordu. Bahçelerdeki karlar kürekle atılmış, yollar açılmıştı. Gece karanlıktı, soğuktu. Uçakları çekebilecek tek bir ışık bile sızmıyordu pencerelerden. Sokağa çıkma yasağı çok sık olduğundan ortalıkta kimse yoktu. Evler karın içinde simsiyah topaklar halinde yükseliyordu. Kısa aralıklarla 6 kişilik koltuk birliği iniyordu sokaktan aşağıya doğru. Adamların her birinde uzun birer el feneri vardı. Karanlığı kolaçan ediyorlardı. Yumuşak ayak sesleri sokağı dolduruyordu. Sıkışıp sertleşmiş karın üzerinde çizmelerinin gıcırtısı duyuluyordu. Kalın kaputlarının içine iyice gömülmüştü adamlar. Çelik başlıklarının altına giydikleri yün başlıkları kulaklarının üzerine çekmişler, çenelerini, ağızlarını örtmüşlerdi. Pirinç taneleri gibi hafif hafif atıştırıyordu kar. Askerler yürürken bir yandan da konuşuyorlardı. Özledikleri şeylerden söz ediyorlardı. Et yemeği, sıcacık çorba, bol tereyağı, kızların güzelliği, gülüşleri, dudakları, gözleri. Bunları konuşuyorlardı. Kimi zaman da yaptıkları işten, yalnızlıklarından duydukları tiksintiyi anlatıyorlardı birbirlerine. Demirci dükkanının yanı başındaki küçük, sivri damlı ev de öbür evlerin eşiydi. Onlar gibi kardan bir başlık geçirmişti tepesine. Pancurlu pencerelerinden hiç ışık sızmıyordu. Rüzgara karşı dayanıklı kapıları sıkı sıkıya kapalıydı. Ama evin içinde küçük oturma odasında bir lamba yanıyordu. Yatak odasının kapısı, mutfağın kapısı açıktı. İçinde cılız bir kömür ateşinin yandığı demir soba arka duvara yaslamıştı sırtını. Ilık, yoksul, rahat bir odaydı. Yerde yıpranmış bir halı seriliydi. Duvarlar üzerinde eski moda yaldızlı bir Fleur de Lis figürü olan, Fleur de Lis sanat ve armacılıkta basma kalıp bir biçim, sözlük anlamı zambak çiçeği. Sarımsı kahverengi duvar kağıdıyla kaplıydı. Arka duvarda iki resim asılıydı. Resimlerden birinde eğrelti otuyla dolu bir tabağın üzerine cansız uzanmış bir balık, öbüründe de bir köknar dalının üzerine uzanmış yatan yine cansız bir keklik betimleniyordu. Sağdaki duvara asılmış olan resimde İsa dalgaların üzerinde yürüyerek umutsuzluk içinde balıkçılara doğru ilerliyordu. İki arkalıksız sandalye vardı odada. Bir de parlak renkli battaniye örtülü bir sedir. Odanın ortasındaki masanın üzerinde yuvarlak, çiçekli bir gölgeliği olan gaz lambası duruyordu. Odadaki ışık tatlı ve yumuşaktı. Sokağa açılan koridorun kapısı sobanın yanındaydı. Masanın yanındaki eski minderli sallanan koltukta Molly Morden oturuyordu. Tek başınaydı. Eski mavi bir kazağı söküyor, yünü bir yumağa sarıyordu. Yumak oldukça büyümüştü. Masada büyük bir makasla şişlere takılı bir örgü duruyordu. Kadının gözlüğü de masanın üzerindeydi. Örgü örerken ona gereksinim duymuyordu. Güzeldi kadın. Gençti, derli topluydu. Altın sarısı saçlarını tepesinde toplamıştı. Saçında mavi bir fiyonk vardı. Elleri hızla işleyerek yünü söküyordu. Çalışırken arada bir koridora açılan kapıya bakıyordu. Rüzgar bacada hafif hafif ıslık çalıyordu. Karlara bürünmüş, durgun bir geceydi. Kadın birden elindeki işi bıraktı. Elleri durmuştu. Kapıya doğru bakıp kulak kesildi. Sokaktan geçen askerlerin ayak sesiyle konuşmalarını belli belirsiz duyabiliyordu. Ses giderek silindi. Molly yeni bir uç bulup yumağı sarmaya başladı. Sonra yine durdu. Bir hışırtı oldu önce. Sonra kapı 3 kez kesik kesik vuruldu. "Kim o?" diye seslendi Molly. Kilidi çözüp kapıyı açtı. İyice sarıp sarmalanmış bir gövde girdi içeri. En iyiydi gelen. Gözleri kızarmış, atkılara bürünmüş aşçı kadın süzülürcesine daldı içeri. Sanki kapılardan hızla girip arkasından da onları kapamadı uzmandı. Burnu kızarmıştı. Durup soluyarak odayı çarçabuk gözden geçirdi. Molly, "İyi akşamlar Eni," dedi. "Seni bu gece beklemiyordum. Üstünü başını çıkar da ısın. Dışarısı çok soğuk." Eni, "Askerler kışı erken getirdi," dedi. Babam savaşın kötü havayı da yanında getirdiğini ya da kötü havanın savaş getirdiğini söylerdi her zaman. Hangisini söylediğini şimdi tam olarak anımsamıyorum. "Üstündekileri çıkar da sobaya yanaş." "Olmaz," dedi Eni. Etkileyici bir anlam vardı sesinde. "Geliyorlar." "Gelen kim?" dedi Molly. "Ekselansları," dedi Eni. "Ayrıca doktor ve Anders kardeşler." "Buraya mı?" diye sordu Molly. "Neden acaba?" Eni elini uzattı. Küçük bir paket vardı elinde. "Al bunu," dedi. "Albayın tabağından aşırdım. Et." Molly küçük paketi açıp eti ağzına attı. Eti çiğnerken bir yandan da konuştu. "Sen yedin mi peki?" "Eni, yemeği pişiren ben değil miyim? Hep atıştırırım biraz," dedi. "Ne zaman gelecekler?" Eni burnunu çekti. "Anders kardeşler İngiltere'ye erken açacak. Gitmeleri gerekiyor. Şu sırada saklanıyorlar." "Öyle mi?" diye sordu Molly. "Ama niçin?" "Şey, o arabayı parçaladığı için küçük kardeşleri Jack bugün öldürüldü. Askerler bütün ailenin ardına düştü. Ne yaptıklarını bilirsin." Molly, "Evet," dedi. "Biliyorum ne yaptıklarını." Otursana Eni. Zaman yok, dedi Eni. Geri dönüp ekselanslarına burada işlerin yolunda olduğunu söylemem gerek. Molly, gelirken kimse gördü mü seni, dedi. Eni kurumlanarak gülümsedi. Hayır, sinsi sinsi dolaşma da üstüme yoktur. Belediye başkanınız çıkacak dışarı. Eni güldü. İçeriye bakıp yoklamaları olasılığına karşı Joseph girecek onun yatağına. Ekselanslarının gecelik enterarisini giyecek, hanımefendinin yanına uzanacak. Yine güldü. Joseph uslu uslu yatsa bari, dedi. Molly, denize açılmak için berbat bir gece, dedi. Kurşuna dizilmekten daha iyidir. Evet, orası doğru. Belediye başkanı niçin geliyor buraya? Bilmiyorum. Enders kardeşlerle konuşmak istiyor. Şimdi gitmem gerek. Sana haber vermeye gelmiştim yalnızca. Molly, ne zaman gelirler, dedi. Ha, belki yarım saat, belki de 45 dakika sonra, dedi Eni. İlkin ben geleceğim. Yaşlı aşçılara kimse aldırmaz. Kapıya doğru seyirtti, yarı yolda durup geri döndü. Sanki en son söylediklerini Molly söylemiş gibi. Onca da yaşlı değilim, dedi terslenerek. Sonra süzülürcesine dışarı çıkıp arkasından kapıyı kapattı. Molly bir an için örgü örmeyi sürdürdü. Sonra ayağa kalkıp sobaya doğru yürüdü. Kapağı kaldırdı. Ateşin parıltısı yüzünü aydınlattı. Ateşi karıştırdı kadın. Bir iki parça kömür attı. Kapağı yeniden kapattı. Daha koltuğuna oturmadan dış kapı çalındı. Odayı hızla geçerken kendi kendine acaba bir şey mi unuttu diye mırıldandı. Koridora çıktı. Ne istiyorsun, dedi. Sorusunu bir erkek sesi yanıtladı. Kapıyı açtı Molly. Kötü bir niyetim yok, kötü bir niyetim yok, dedi bir erkek sesi. Molly geri geri gidip odaya girdi. Teğmen Tandır kadını izleyerek içeri daldı. Molly, kimsiniz siz, dedi. Ne istiyorsunuz? Buraya giremezsiniz, ne istiyorsunuz? Teğmen Tandır'ın üzerinde kül rengi kalın bir kaput vardı. Odaya girip çelik başlığını çıkardı. Yalvaran bir sesle, kötülük edecek değilim, dedi. Lütfen içeri girmeme izin verin. Molly, ne istiyorsunuz, dedi. Adamın arkasından kapıyı kapattı Molly. Adam, yalnızca konuşmak istiyorum bayan, hepsi bu, dedi. Sesinizi duymak istiyorum, tüm istediğim bu. Saldıracak mısınız bana? Hayır bayan, yalnızca biraz oturmama izin verin, sonra giderim. İstediğiniz nedir? Tandır açıklamaya çalıştı. Anlayabilir misiniz bunu, inanabilir misiniz buna? Yalnızca kısacık bir süre için bu savaşı unutamaz mıyız? Kısa bir süre insan gibi karşılıklı konuşamaz mıyız baş başa? Molly uzun bir süre adama baktı. Sonra dudaklarında bir gülümseme belirdi. Kim olduğumu bilmiyorsunuz değil mi?